Erkam Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Bu haftaki Gazali Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta inşallah sizlerle yeni bir konuyu ele almaya çalışacağız. Yaşadığımız dünya bireyselliği ve tek başına yaşamayı dikte ederken, insanlar birbirlerinden tamamıyla hem maddi hem manevi olarak, bedensel olarak, fikri ve zihni olarak, kalp dünyası itibariyle birbirlerinden tamamıyla ayrılırken, bireysel yaşamın bencilliğin, menfaatçiliğin belki, insanlar arasındayken, kalabalıktayken, tek başına yaşayabilmenin zorluklarıyla karşı karşıyayken, yani kalabalıklar içerisinde yalnızlığı yaşamaya mahkum edilmişken, bugün sizlerle kardeşlik, ülfet, ünsiyet, muhabbet, dostluk, bunlardan inşallah konuşmaya çalışacağız. İmam Gazali rahmetullahi aleyhin insanların birbirleri üzerindeki haklarından bahsederken ülfet, ünsiyet, kardeşlik ve dostlukla alakalı hakları olduğunu, daha doğrusu insanların birbirleriyle kardeş olma gerekliliklerinden ve haklarından, dost olma gerekliliklerinden ve haklarından, bunların devam ettirme yükümlülüklerinden, vefa gösterme sorumluluğundan, hülasa insanın kendine, ailesine, akrabalarına, arkadaşlarına, dostlarına karşı sorumlulukları olduğunu ve bunu da temelde nasıl tesis ve temin edeceğini, ünsiyet göstermenin ve muhabbet beslemenin, musahabe dediğimiz sohbetin, dostluğun, birlikteliğin, yükümlülüklerini, sorumluluklarını, haklarını, getirisini ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim için tavsiye, telkin ve hatta çoğu yerde emrettiğini, ahirette bunların bizim karşımıza nasıl çıkacağını ele alıyor. Dolayısıyla böyle bir zaman diliminde ve böyle bir yaşamı sürerken İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in insanları kurtuluşa erdirecek, kurtulmasına vesile olacak münciyat diye ifade ettiği hususlar içerisinde ülfet, kardeşlik ve dostluğu inşallah sizlerle konuşmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, İmam Gazali bu konuya şöyle başlıyor. Hani bütün konularda olduğu gibi önce ülfetin, kardeşliğin, dostluğun faziletine dair kısa bir mukaddime yapıyor. Niçin bu konuyu ele aldığını belki orada ifade ediyor. Ancak sonrasında ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden misaller vererek bunun ehemmiyetini mevcut deliller müvacihesinde ve ekseninde nasıl ele aldığını, medeniyetimizde inandığımız ve tabi olduğumuz, müntesibi olmakla müşerref olduğumuz dinde ve İslam'da bunun nasıl bir karşılık bulduğunu, yekuni itibariyle ne ifade ettiğini ele almak için önce bunun faziletinden, gerekliliğinden bahsediyor. Yani bu konuyu niçin ele alması gerektiğini bir anlamda temellendiriyor. İlmi altyapısını oluşturuyor. Diyor ki ülfet nihayetinde güzel ahlakın bir neticesidir. Ayrılık ve insanlardan ayrı gayrı yaşayarak insanlara muhabbet besleyememek ise insanın kalbindeki bir problemi, yani kötü ahlakı ifade eder. Güzel ahlak, insanların birbirini sevmesini, insanların birbirine ülfet duymasını, karşılıklı olarak birbirleriyle dostluk kurmasını tesis ederken, kötü ahlaksa insanların karşılıklı olarak birbirlerinden nefret etmesini, birbirlerine haset duyguları içinde, fesat duyguları içinde, çekememezlik duyguları içerisinde veya düşmanca tavırlar içerisinde olmasını gerektirir. Hal böyle olunca nihayetinde ülfet, madem ki güzel ahlakın bir neticesidir, insanın içinde taşıdığı duygular bir ağaç olarak düşünülürse bundan elde edecek meyve de ancak ekmiş olduğu, kalbinde fidelendirdiği ve filizlendirdiği ağacın meyveleri olacaktır. Yani insan aslı ve kalbi itibariyle kötü bir ahlaka sahipse bunun meyvesi münafere, haset, düşmanlık, tebavuz olacaktır. Şayet insan kalbinde güzel bir ahlakı filizlendiriyor ve fidelendiriyorsa neticesinde elde edeceği bu ağacın meyvesi ise ünsiyet, ülfet ve muhabbet olacaktır diyor. Bunu Neden söylüyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine vurgu yapmak için. Yani o hadisi şerifleri nasıl daha iyi anlayabiliriz şeklinde bir vurgu için bunları söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu hadis-i şeriflerden bir tanesinde şöyle geçiyor: İnsanlardan cennete en fazla girecek olan veya insanları cennete en çok götürecek olan duyguların başında birincisi Allah Teala'ya karşı takva duygusu ve hassasiyet duygusu gelir. İkincisi ise güzel ahlak gelir. Yani insanı en fazla cennete götüren, insanları oluk oluk cennete götüren farz ve vacip ibadetlerin dışındaki, belki de onların kamil manada yerine getirilmesini sağlayan unsurların başında farz ve vaciplerin kamil manada yerine getirilmesini sağlayan unsurların başında güzel ahlak ve takva duygusu vardır buyuruyor. Hakeza bir başka rivayette Üsame bin Şerik diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a insanlara verilmiş en hayırlı haslet, davranış, duygu, yani insana verilmiş olan en hayırlı şey, maddi ve manevi olarak en güzel, en hayırlı, en faziletli şey nedir diye sorduk. O da buyurdular ki hulugun hasenun, güzel bir ahlak dediler. Hakeza hepimizin çokça zikrettiği ve bildiği bir diğer hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam innemâ bu'istu li utemmime mekârimel ahlak, şüphesiz ben mekârimi ahlak, yani ahlakın en güzelini, en ulvisini, en mükerrem olanını, en muhteşem olanını tamamlamak, itmam etmek için gönderildim buyuruyor. Burada bu hadisi şerif ile alakalı olarak yaşadığımız çağın önemli mütefekkirlerinden birisi olan Taha Abdurrahman bunu farklı bir şekilde ele alarak şöyle söylüyor: bir şeyi tamamlamak demek mevcutta daha önce başlanılan bir şeyi devam ettirmek demektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada güzel ahlakı ve hatta en mükerrem, en muhteşem ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini söylüyorsa, burada şöyle bir mana zihne gelecektir: güzel ahlak başlangıcı vardır, birileri güzel ahlakı başlatmıştır, Hazreti Peygamber de tamamlayacaktır diye bir şey akla gelebilir diyor. Halbuki burada li utemmime mekârimel ahlak demek bir anlamda li usessise mekârimel ahlak anlamı taşır. Yani hem güzel ahlakı tesis etmek, güzel ahlakın ne olduğunu inşa etmek, hem de inşa ettiği, ihdas ettiği, başlattığı güzel ahlakı en ulvi ve mükemmel şekilde tamamlamak demektir diye oldukça güzel bir açıklama yaparak, yani Hazreti Peygamber birilerinin başlatmış olduğu güzel ahlakı devam ettiren ikincil bir unsur değil, bizatihi güzel ahlakın kendisi, güzel ahlakın başlatıcısı ve güzel ahlakın devam ettirip tamamlayıcısıdır. Bunun delili nedir peki? Ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimize hitaben: "Ve inneke le'ala hulukin azim." Şüphesiz sen şek ve şüpheye yer ve mahal kalmayacak şekilde bilinmelidir ki, burada yeminler var çünkü, o şekilde beyan ediyor Allah Teala, en ulvi, en muazzam, en muhteşem, en muazzez ahlak üzeresin buyuruyor. Bu sebeple Taha Abdurrahman'ın ifade ettiği hem tesisül ahlak bağlamında güzel ahlakın tesis edilmesi, hem tetmimül ahlak bağlamında güzel ahlakın tamamlanması, hem de tekmilül ahlak manasında ahlakın en mükemmel hale getirilmesi konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem başlatıcısı, hem devam ettiricisi, hem de tamamlayıcısıdır diyor. Bir başka rivayette, hani burada ülfet, ünsiyet ve muhabbeti konuşacağız İmam Gazali, o yüzden bunların ehemmiyetine dair niçin bunu konuşuyoruz veya insanlar niçin birbirine ülfet, ünsiyet, muhabbet duysunlar ki diye bir soru tevcih edilirse, ayet-i kerimeler ve özellikle hadis-i şerifler bunu gerektiriyor. Müslümanı ahirette kurtaracak olan hususların başında geliyor diye bunları zikrediyor. Bu sebeple zihnimize gelebilir: yani İmam Gazali niçin bu kadar çok detaya yer veriyor? Halbuki bu hadis-i şerifleri İhya-i Ulumiddin dışında veya diğer eserler dışında İmam Gazali'nin hadis-i şerif kitaplarında zaten görüyoruz. Ayet-i kerimelerden okuyoruz. Niye bunlara bir de uzun uzun yer veriyor da kendi görüşlerini sona erteliyor? Bir şeyin mukaddimesini yapmadan, altyapısını oluşturmadan temelini sağlamlaştırmadan bunun üzerine herhangi bir şey bina etmek, tabir caizse kat çıkmak mümkün değildir. Bir ev yaparken bile onun temeli iyice kazılmadan, iyice sağlamlaştırılıp muhkem hale getirilmeden üzerine kaç kat çıkılırsa çıkılsın yıkılmaya mani olacak şekilde sağlam bir zemin, bir etüt yapılmadan ev yapılacak, bina yapılacak olursa üst katların ne kadar kat olduğunun bir önemi yoktur. Nihayetinde temeli sağlam olmayan bir şey en ufak bir sarsıntıda, bir rüzgarda mutlak ve muhakkak surette yıkılmaya, yerle yeksan olmaya mahkumdur. Çokça verilen bir misal var. Bir rakamının yanına onlarca ve binlerce sıfır koyabiliriz. Bir rakamını koyduktan sonra sağına 10 tane, 100 tane, 1000 tane ne kadar çok sıfır koyarsak o birin değeri artar. Bir sıfır koyarsak 10 olur. 2 sıfır koyarsak 100 olur. 3 sıfır koyarsak 1000 olur. 4 sıfır 10 bin, 100 bin, 1 milyon diye gider. Ancak sıfırların yanındaki ve başındaki o bir rakamını sildikten sonra geride ne 10 kalır, ne 100 kalır, ne 1000, ne 10.000, 100.000, 1 milyon hiçbir şey kalmaz. Sıfır yokluğu ifade eder. Bu sebeple altyapısı, zemini ve temel yapı taşı ortaya konmadan, niçin konuşulduğuna dair, niçin ele alındığına dair bir mukaddime yapılmadan herhangi bir mevzuyu anlatmaya çalışmak, insanların zihninde de durduk yerde bu konuyu niçin konuşuyoruz veya neye dayalı olarak bunu konuşuyoruz gibi istifhamlara sebebiyet verecektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir gün Ebu Hureyre Efendimiz'den gelen bir rivayete şöyle naklediliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün Ebu Hureyre'ye şöyle sesleniyor. Ey Ebu Hureyre, sana şiddetle ve kuvvetle güzel ahlaka bürünmeni tavsiye ederim diyorlar. Allah Ebu Hureyre de cevaben diyorlar ki, peki bana güzel ahlakı tavsiye ediyorsun ya Resulallah, ancak güzel ahlak nedir? Güzel ahlak dediğimiz şey nasıl anlaşılır? Nasıl buna sahip olunur? Diye bir soru tevcih ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da şöyle buyuruyor. Tasilu men kata'ak ve ta'fu ammen zalemek ve tu'ati men haramek. Senden irtibatını kesen akrabana karşı sıla-i rahimde bulunman. Aramasa, sormasa, gidip gelmese bile onunla irtibatını devam ettirmen. Sana zulmetse bile, sana kötülük etse bile, sana kötülük eden, zulmeden kimseyi affetmen. Ve nihayetinde seni mahrum bırakan, senden herhangi bir şeyi esirgeyen, malını esirgeyen, iltifatını esirgeyen, ikramını esirgeyen, maddi veya manevi sahip olduğu herhangi bir şeyi esirgeyen kimseye senin yine cömertçe davranarak ona vermeye devam etmendir diyor. Şimdi bu tanım esasında ahlakın ne olduğunun aleyhissalatü vesselam Efendimiz lisanından sadır olan tanımıdır. Şimdi ahlak denildiği zaman zihnimize yaşadığımız dünyada birçok şey geliyor. İşte Avrupa'daki yapılan ahlak tanımları, felsefecilerin yapmış olduğu ahlak tanımları, insan, işte şöyle bir kavram var hatta, uluslararası insanlık beyannamesi gibi böyle değişik tavırlar, kavramlar veya ahlaka dair sosyal bilimlere ait olduğu için ve insan davranışlarını belirlediği için birçok tanım insan zihnine geliyor. Hukuka bağlı olarak yapılan tanımlar var. Belirli bir yasaya bağlı olarak yapılan tavırlar ve yasalardan hareketle ortaya çıkan bazı davranışlar var. Dolayısıyla ahlak denildiği zaman her insanın kendine göre yapacağı bir ahlak tanımı vardır. Yani herkesin ahlak denildiğinde, güzel ahlak denildiğinde, ahlakı hamide denildiğinde, giyim tarzı ne olursa olsun, fikir yapısı, altyapısı ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, herkes kendince mübah olanın ahlaki olduğunu ifade edecektir. Yani ateist olan bir kimse için düşünüldüğünde, Allah Teala'ya inanmayan bir kimse için ahlak tasavvuru önümüze getirildiğinde veya ona sorulduğunda, Allah'tan bağımsız, dinden bağımsız, dünya ve ahiretten bağımsız, hesabın, kitabın, mahşerin, ahiretin olmadığı, böyle bir refleksimizin ve böyle bir derdimizin de olmayabileceği şekilde bir ahlak tanımı yapacaktır. Mesela şunu diyebilir: mubah olduğu müddetçe insanların istediği gibi giyinmesi, bir başkasını rahatsız etmemesi veya her şeyi yapabilmesi, yemesinde içmesinde haramlar ve helallere dikkat etmeksizin insanlar rahatsız etmediği müddetçe her şeyi yapabilmesi, tek başına kaldığı zaman istediği şeyi giyebilmesi, izleyebilmesi, konuşabilmesi, bunlar nihayetinde güzel ahlaktır diyebilir. Neden? Çünkü inancının ateist olduğu için onu bağlayan ve sınırlayan herhangi bir şey yoktur. Veya bir diğer tarafta yani kendi inancımızdan ve medeniyetimizden hareket edecek olursak, ahlak-ı hamide dediğimiz zaman bizde giyim kuşam bunun içerisine girer. Adab-ı muaşire zaten bunların bütününü ifade eder. Konuşmalarımız hakeza bunu ifade eder. Oturup kalkma biçimlerimiz bunu ifade ihtiva eder. Dolayısıyla bizim İslami geleneğimizde ve inancımızda kişinin giyim kuşamı, kişinin konuşmaları, kişinin yiyip içmesi, yani adab-ı muaşeretin içerisinde ne giriyorsa, gerek odada olsun, salonda olsun, gerek lavaboda olsun, gerek yatak odasında olsun, gerek evde olsun, gerek sokakta olsun, okulda olsun, işte olsun, arkadaşlarıyla, kendisiyle, eşiyle, çocuklarıyla, yani Allah Teala ile ve insanlarla olan bütün münasebetlerimizi İslami çerçevede belirleyen davranış biçimlerine biz ahlak diyoruz. Ahlak-ı hamide olarak uygun bir şekilde yaptığı zaman ahlak-ı hamide olarak tesmih ediyoruz. Şimdi diz kapağının üstü veya altı fark etmeksizin bir kimse şortla bile geziyor olsa, yani mahrem yerlerini göstermiyorsa, bu ahlakidir diye bir tanım yapabilir herhangi birisi. Veya insanlarla irtibat kurmasına gerek yoktur. Akrabaları kendisini aramıyorsa onu aramayabilir. Kendisine ikramda bulunmayan bir kimse ikramda bulunmak zorunda değildir. Bu da ahlakidir diyebilir herhangi birisi. Neden? Onun inanç rezervinde ve inanç altyapısında böyle bir yaklaşım ve mefhum yok. Vermeyene vereceksin, gitmeyene gideceksin, irtibatı kesenle irtibatı devam ettireceksin. Bu yaşadığımız dünyada çok affedersiniz büyük bir enayilik olarak, büyük bir eziklik olarak, belki gereksiz bir hassasiyet olarak, insanı duygusal olarak çöküntüye götüren bir yük olarak ifade ediliyor. Manevi bir yük olarak tesmih ediliyor. Halbuki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ahlakın tanımını yaparken kişinin mahrum da olsa başlatıcısının ve ilk adımı atanın kendisinin olması gerektiğini Ebu Hureyre Efendimiz'e ifade ediyorlar. Peki İmam Gazali buraya niçin bu kadar önem veriyor? Güzel ahlakı niçin bu kadar çok detaylı anlatıyor veya güzel ahlak vurgusunu niçin bu kadar geniş bir şekilde yapıyor diye soracak olursak, ki konumuz zaten güzel ahlak değil, arkadaşlık, dostluk ve musahabe dediğimiz bir kavram iken güzel ahlaka bu kadar vurgu yapmasının sebebi nedir diye soracak olursak, bunu şunun için söylüyor. Bir kimsede ülfet, bir kimsede içtimai sorumluluk, bir başkalarıyla yaşayabilme, bir başkalarını idare edebilme ve insanlarla iyi geçinebilme duygusu, hassasiyeti, hamiyeti ve yeterliliği, böyle bir kazanımı, böyle bir davranış biçimi varsa, bunun arka planında o kişinin güzel ahlaklı olması bulunmaktadır diyor. Daha açık belirtmek gerekirse, güzel ahlaklı olan bir kimse neticesinde nasıl bir meyve edecektir? Güzel ahlakın meyveleri nelerdir? İnsanlarla ülfet ve ünsiyet içerisinde yaşayabilme, vahşetten yani yalnızlıktan, geçinememekten, geçimsiz olmaktan, ket ve betum, böyle ketum suratlı veya mazbut olmaktan çıkıp insanlarla geçinebilen, anlaşabilen, hoş sözlü olan, götürüsü olan veya insanların kahrını da nazını da çekebilen ve nihayetinde insanlarla ülfetinde ve ünsiyetinde muhabbeti olan, devam eden bir kimse ortaya çıkacaktır. Güzel ahlakın neticesi budur diyor. Peki ülfet bizim için ne ifade ediyor? Yani burası zaten aslında nirengi noktası. İşin düğümlendiği ve konunun üzerine bina edildiği husus. Yani bir kimsede ülfet yoksa, bir kimsede ünsiyet yoksa, onda kardeşlik de yoktur, dostluk da yoktur, arkadaşlık da yoktur, musahabe de yoktur. Yani bu kimse vahşi bir kimsedir. Hani vahşi deyince biz daha çok hayvanlarla alakalı, affedersiniz, yırtıcı hayvanları daha çok kastediyoruz. Halbuki vahşi olmak demek yalnız yaşayan ve ehli olmayan, diğer insanlarla, diğer varlıklarla geçinemeyen varlık demektir. daha açık belirtmek gerekirse, tilki, aslan, kaplan, buna benzer hayvanlar, canlılar vahşidirler. Yani bir insanı kendi yanlarına yaklaştırmazlar veya kendi cinsinden dışındaki hayvanlarla geçinemezler. Sebep, çünkü bunlar vahşi olduğu için, yani tek başına yaşamaya alışkın olduğu için eğitilemez, eğitilmesi pek fazla mümkün hale getirilemez. Bir başka canlıyla, insanla veya başka türdeki hayvanlarla bir arada uzun süre mevcudiyetini sürdüremez. Yani bir kedinin olduğu yere bir tane fare attığınızda, bir küçük balığın olduğu yere büyük yırtıcı bir köpek balığı attığınızda, büyük balık muhtemelen küçük balığı yiyecektir. Veya kedi muhtemelen kendi cinsinden dışındaki bu hayvanı yiyecektir. Bunu öldürecektir yani. Sebep, vahşi olmasından, ehli olmamasından, herhangi bir ülfete ve ünsiyete ehil olmamasından kaynaklanıyor. Vahşi derken aslında kastettiğim bir şey budur. Bunu İmam Gazali şunun altyapısını sağlamak için söylüyor. Esasında tek başına ülfet bile Allah Teala'nın insanlara vermiş olduğu büyük bir ikramdır, bir ihsandır. Bir kimse ülfet ediyor ve ülfet ediliyorsa, ünsiyet besliyor ve ünsiyet besleniyorsa, bu kişinin tabii ki çabaları vardır, ancak Allah Teala'nın özellikle bahşetmiş olduğu bir ikramın neticesidir diyor. Tek başına bir ülfet bile güzel ahlakın neticesi olarak zikretmeye değerdir diyor. Neden bunu söylüyor? Neye dayanarak bunu söylüyor? Çünkü Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ülfet nimetini insanlara bahşetmiş olmasının bir neticesi, daha doğrusu insanlara bahşedilmiş, mahlukata ikram edilmiş en büyük mazharlardan, ikram ve ihsanlardan olduğunu belirtmek için şöyle buyuruyor ayet-i kerimede. Estaizubillah. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Buyuruyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hitaben Allah Teala, yeryüzündeki her şeyi, sahip olduğum bütün nimetleri, ikramları, yani yeryüzünde maddi anlamda ne kadar zenginlik varsa, bunların tamamını da infak etsen, harcasan, kullansan, onların kalplerini bir araya getiremez, kalplerinde ülfet oluşturamazsın. Fakat onları ülfet edip, kalplerini telif edip, birbirlerine muhabbet duymalarını ve bir arada yaşamalarını sağlayacak olan yegane merci Allah Teala'dır. Yani kalplere ülfeti veren Allah Teala'dır buyuruyor. Bir başka ayet-i kerimede hakeza şöyle buyuruyor. فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اِخْوَانَا اَيْ بِالْاُلْفَةِ. Bunu Taberi tefsirinde, müfessir Taberi tefsir ederken ayet-i kerimeyi, فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اِخْوَانَا. Sizler Allah Teala'nın nimeti neticesinde ve nimeti vesilesiyle, sebebiyle kardeşler oldunuz buyuruyor. Taberi diyor ki bil ulfeti, sizler eğer Allah Teala'nın nimetiyle kardeş olduysanız, o nimet ülfet nimetidir. Yani oradaki nimet kelimesini müfessir Taberi ülfet kelimesiyle tefsir ediyor. Bundan dolayı ülfetin ehemmiyetini zikrederken, güzel ahlakın hiçbir neticesi olmasa bile tek başına ülfet duygusunu beslemek ve buna sahip olmak Allah Teala'nın vermiş olduğu büyük bir ikramdır diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. O sebeple ülfet kavramı üzerinde duruyor. Çünkü dostluk, kardeşlik, arkadaşlık, bunların her birisi insanlarla geçinebilme, insanlarla anlaşabilme, insanlarla bir araya gelip bir arada yaşayabilme, dost olma, dost kalma gibi unsurların arka planında ülfet vardır. Bu sebeple bunu özellikle zikrediyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifini burada zikrediyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Sizlerin bana en yakın olanı, bana en yakın olan meclisleriniz, bana en yakın olan kimseleriniz, ahlakı en güzel olanınızdır, saflarını en sık tutanınızdır. Hatta el muvattaune eknafen, omuzları birbirine sıkı sıkıya dokunan, temas eden, saflarını kuvvetlendiren, arasına değil bir insan, bir rüzgar bile girmeyen, saflarını sık tutan, birbirlerine güzel davranan, ülfet eden ve ülfet edilenlerinizdir. Bana en yakın olanlarınız bunlardır buyuruyor ki bir başka rivayetinde ise mümin denilen kimse ülfet eden ve ülfet edilendir. Şayet kendisi insanları sevemiyor, insanların içine karışamıyor, insanlara ülfet besleyemiyor ve ülfet de beslenilmiyorsa, geçimsiz bir kimse ise, geçinemiyorsa, anlaşamıyorsa, burada bu kimseden, bu müminden hayır yoktur buyuruyor. El mu'minu alifun me'lufun ve la hayra fî men la ye'lef ve la yu'lef buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada şunu da belirtmek gerekiyor. Ülfet derken böyle insanlarla anlamsız, gereksiz, her saçma sapan konuda, çok affedersiniz, boş ve malayani şeylerde onlara ortak olabilen, kendi aralarına alsın diye hassasiyetlerinden, prensiplerinden, İslami duruşundan ve tutumundan taviz veren, yani sürekli olarak böyle kabul görmek için herkesle ve her şeyle prensipsizce, başıboş bir şekilde, aşvaiyen, her ortama girebilen, kabul görmek için her türlü taklaya atan kimseden bahsetmiyoruz. Yani bir kimsenin ciddi olması, prensiplerinin olması, yeri geldiği zaman daha hayırlı bir maksattan dolayı hayır diyebilmesi, bu kimsenin geçimsiz olduğunu, ülfetsiz olduğunu, anlaşılamayan bir kimse olduğu anlamına gelmez. Öyle ki yaşadığımız dünyada bir kişi etrafındaki kimseleri yönetemiyorsa onun adını doğrudan doğruya çıkarabiliyor. Diyor ki mesela, kendisiyle anlaşamadığı bir kimseyi yaftalamak için ya aslında o çok geçimsiz biri diye doğrudan doğruya iftira atabiliyor. Halbuki o geçimsiz dediği kimse geçimsiz veya kötü bir kişi değil. O kişinin menfaatine uymadığından veya isteklerini yerine getirmediğinden veya bir başka maksadıyla çeliştiğinden dolayı adını çıkarmış oluyor. Bu sebeple geçimli olabilmek için insanlar önünde her taklayı atmak veya hakkaniyetten uzak hareket etmek veya kabul görmek için her türlü tavizi vermek bir insanı ülfet sahibi yapmaz. Allah Resulü'nün ve Allah Teala'nın belirttiği çerçevede yaşadıktan sonra bir kimsenin diğerlerinden, gayrimeşru ortamlardan, gayrimeşru kimselerden, ipe sapa gelmez arkadaşlardan uzak kalması ülfetsiz olduğu anlamını taşımaz. Kime karşı ülfet besleyeceğiz? Yani bizim hakemimiz kim olacak? Allah için sevdiğimiz ve Allah Teala'nın kendisini sevdiğini düşündüğümüz hakkaniyetli, hassasiyetli kimselerin bizimle alakalı ne düşündüğü, bizi nasıl değerlendirdiği, görüşüp konuşmaya devam edip etmediğidir. Onun haricinde böyle kötü arkadaş veya kötü insan dediğimiz kimselerle geçinemiyor olmak veya dini değerlerimizden dolayı sürekli gıybet yapan bir kimse bizi kabul etsin diye onunla gıybet yapmaya çalışmak, açık söylemek gerekirse bir ülfet değildir. Ünsiyet de değildir. Muhabbet de değildir. Sürekli iftira eden bir kimseyle dostluk kurmaya devam etmek ve dostu olabilmek için onunla beraber iftiralarına ortak olmak veya iftirasına meze olmak, o kimse ülfet sahibi olmak, ünsiyet sahibi olmak, geçinilebilir bir kimse olmak ve nihayetinde Allah Resulü'nün müjdesine nail olmak anlamına gelmez. Gününü boş geçiren, fuzuli ve malayani işlerde zirve yapan bir kimsenin sürekli dostu olabilmek veya onunla geçinebilmek için fuzuli ve malayani işlerle meşgul olmak bir kimseyi ülfet sahibi yapmaz. Dolayısıyla bizlerin öncelikli olarak kimlerle ülfet etmesi gerektiğini ve kimlerle dost olması gerektiğini Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü tekullaha ve kunu ma'as sadikin. Allah Teala'ya karşı vermiş olduğu sözle sadık olan kimselerle dostluk kurunuz, sadakat gösteren kimselerle ülfet ve ünsiyet tesis etmeye çalışınız buyuruyor. Ondan dolayı her bir kimseyle geçineyim diye prensiplerden, İslam davasından vazgeçerek bu kimselerle anlaşmaya çalışmak ve kabul görmek için her türlü taklayı atmak, her türlü herze yemek, her türlü günaha ve malayaniye, fuzuliye, teşebbüs ve tevessül etmek bir kimseyi hakiki manada mümin de yapmaz, hakiki manada ülfet sahibi kimse de yapmaz. Süremizin oldukça son kısımlarına geldik. Burada şu hadisi şerifi de ülfet ve ünsiyet manasında zikrettikten sonra İmam Gazali'nin bir sonraki hafta, inşallah önümüzdeki hafta musahabe konusuna, dostluk konusuna inşallah değinmeye çalışacağız. Buyuruyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, dinde kardeşlik noktasında güzel ahlakı önemseyen kimsenin veya bir kimsenin din kardeşliği, yani bugünkü ifadeyle ahiretliği diyebileceğimiz kimseyle alakalı olarak Cenab-ı Peygamber şunu ifade ediyorlar. Allah Teala bir kimseyle alakalı olarak hayır murad ettiyse bu kimseye salih bir dostu rızık olarak verir. Yani bu kimseyi salih bir dostla rızıklandırır. Bu kimseye salih bir dost lütfeder. Bu salih dost o kişinin, çünkü salih dostu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rızık olarak ifade ediyorlar. Bir kimsenin yiyeceği içeceği yoksa, yani yiyebileceği bir rızkı yoksa hayatını idame ettirmesi, dünyasını imar etmesi mümkün değildir. Bu salih dost ise kişinin dünyasında imarına, ahiretinde de abat olmasına, ahiretini mamur etmesine, inşa etmesine vesile olan salih bir halil, bir dosttur. Buyuruyorlar ki devamında hadisin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu salih dost o kişi bir şeyi unuttuğunda ona hatırlatır. Bir şey yapmaya çalıştığında da ona yardım eder. Yani hayırlı bir şeyi hatırlatır. Hayırlı bir şeyi hatırlayıp onu yapmaya çalıştığında da bu kimseye yardım etmek suretiyle onun hayırda ileri gitmesine vesile olur, buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde. Bu haftaki konumuzu güzel ahlakın neticesinde ülfetin ortaya çıkacağını belirterek, ülfetin ise nihayetinde bütün dostlukların, kardeşliklerin, arkadaşlıkların, ahiretliklerin temelini hazırlayan bir unsur olduğunu, bununsa Allah Teala'nın özel bir lütfu ve ikramı olduğunu belirterek inşallah tamamlamış olalım. Bir sonraki hafta buradan kaldığımız yerden devam ederek Allah için sevmek ne demektir? Allah için dost edinmek ne demektir? İnşallah bunları müzakere ederek ele almaya çalışalım. Allah Teala konuştuklarımızın, okuduklarımızın, bahsettiklerimizin tesirini üzerimize halka eylesin. Her biriniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.